Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür'ün bir skecinde Nurettin Nebati'nin, bir başka skecinde ise iktidar basınının hali tiye alınınca Güldür Güldür şovu haftanın en çok konuşulanları arasına girdi. İktidar cephesi bakın ne de güzel mizah yapılıyor havası estiriyor. Peki iktidar neden böyle diyor? Gerçekten de bizim memlekette rahat rahat politik mizah yapılabiliyor mu? Bu soruları cevaplayacağız. Fakat sadece bu değil. Bu hafta gündemde olan bir diğer konu da Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanan Erşen Kuneri dizisi oldu. Cem Yılmaz biliyorsunuz politik mizaha mesafeli ama onun mizahına apolitik demek mümkün mü? Bu soruya da yanıt arayacağız. Derken bir üniversiteye gideceğiz beraber. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne. Politik mizahın kadim bir geleneği haline gelen inek duasının başına gelenleri anlatacağız. Ben Ozan Gündoğdu, hazırsanız başlayalım. Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür'ü duymayanınız, görmeyeniniz kalmamıştır diye düşünüyorum. Kabare tadındaki skeçleriyle önemli bir izleyici kitlesine ulaşan bu gösteri 9 yılı geride bıraktı. Bu haliyle bir döneme damgasını vurdu denebilir. Fakat Güldür Güldür genellikle dediğimin altını çiziyorum, genellikle apolitik gibi görünen skeçlerle bilirdik. Daha ziyade gündelik hayata ilişkin komedi eserler üretirlerdi. Fakat siyaset, ekonomideki yönetim kriziyle birlikte gündelik hayatın orta yerine oturunca Güldür Güldür'ün radarına da siyaset girmeye başladı. Yıllardır olacak o kadar örneği anlatılır durur. 2010'lu 2020'li yılların baskıcı iklimini anlatmak için iktidarın mizaha tahammülü olmadığından bahsedilir. Gerçekten de çok uzun zamandır politikanın konu edindiği komedi eserleri ana akım mecralarda görmezdik. Fakat Güldür Güldür bu ezberimize önemli bir gedik açtı dersek yanlış yapmayız sanırım. Fakat peşinden artık politik mizah özgürce yapılabiliyor derken de dikkatli olmak lazım. Neden mi? Nedeni Güldür Güldür'ün neden gündem olduğunda. Gerçekten neden gündem oldu Güldür Güldür? Çok komik bir skeç yaptığı için mi? Çok sert ve cesur eleştirileri olduğu için mi? Bunların hiçbir ana neden değil. Bundan iki hafta önce Güldür Güldür'ün reklamlarında Bakan Nurettin Nebati'ye ilişkin bir skecin tanıtımı döndürülmeye başladı ve olanlar da ondan sonra oldu.
Ekonomi sevgidir. Ekonomi saflıktır. Ekonomi bir çocuğun gülümsemesidir. Ekonomi bir genç kızın çeyizidir.
Açız efendim, biz ailece bayağı kursağımızdan hiç geçemiyor, açlık çekiyoruz. Bu işsizlik konusunda bir çözüm fikriniz var mı?
Var.
Nedir?
İş bul.
Bu ve benzeri şakaların ön plana çıkarıldığı tanıtım ekranda döndürülmeye başlayınca seyirciler de beklentiye kapıldı. Aa dediler, Nurettin Nebati T'ye mi alınacak? Önceki hafta cumartesi günü ekran başına oturan seyirciler Nebati'nin skecini göremeyince olanlar oldu. Tanıtımı yapılan skeç neden yayınlanmamıştı? Sansür mü uygulanmıştı? Çeşitli yorumcular konuyu gündemlerine aldılar. Mesela gazeteci Murat Yetkin, konuya ilişkin kendi YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi.
Nurettin Nebati anlaşılan istemiyor. Böylelikle gururunu kurtardığını düşünüyor. Ama biraz da gururunu düşündüğü kadar, yani bunu gurur sayıyorsa eğer, gururunu düşündüğü kadar ekonomiyi düşünse Nebati, değil mi? İşte bakanlar kurulundan bakalım yine neler çıkacak. Nebati eğer bu kadar hani gururunu düşünüyorsa önce, daha önce söylediği sözlerin ne kadarı doğru çıktı buna baksın. Örnek vereyim
Halk
size.
Halk TV, KRT, Tele1, Fox grubunda da sansür konusu ele alındı. Nurettin Nebati'nin skeci böylece gündemdeki ağırlığını daha da arttırdı. Derken Show TV'den açıklama geldi. Daha doğrusu Habertürk'ten Fatih Altaylı Show TV'deki yetkililerle konuşmasını köşesine taşıdı. Altaylı'ya konuşan Show TV yetkilisi şöyle demiş. Tek nedeni bayram haftası olması. Bayram haftası olduğu için reytingler genel olarak düşüktü ve biz de iyi bir skeci, reytinglerin ve buna bağlı olarak reklam gelirlerinin daha yüksek olacağı önümüzdeki hafta yayınlanmasını doğru bulduk. Yani diyorlar ki bayram haftasına denk geldi, tanıtıma da kaldı, sonraki haftaya aldık. Bu açıklama doğruyu yansıtıyor mu? Acaba gelen tepkilerin ardından kanal böyle bir bahane mi uydurdu? Bunları bilemiyoruz. Tabii böyle spekülasyonlar yapılıyor. Ama bir biçiminde skeç ilgi odağı oluverdi. Geride bıraktığımız cumartesi günü güldür güldür açanlar sadece bakan Mebati'nin skecini izlemedi. Aynı zamanda iktidar basını tiye alan bir skeçle de karşılaştılar. Bu skeçte markete tuvalet kağıdı almaya giden bir çift fiyatlar karşısında şaşkınlık yaşıyor. Daha sonra gözleri marketteki gazetelere takılıyor. Şöyle devam ediyor.
Ya şimdi bilelim bakıyorum da. Biz bunları yaşarken tamam mı? Gazetelerin başlıklarına bak. Panda Semih yavruladı. Ekonomide altınca. Almanya bizi kıskanıyor. Diyelim bence tuvalet kağıdına gerek kalmadı. Bunları kullanabiliriz.
Tabii bu bölüm de sosyal medyada Twitter'a falan düşünce binlerce kez paylaşıldı. Derinlikli bir şaka mıydı bu? Çok mu komikti? Açık konuşmak gerekirse iktidar basınını ya da iktidar basını gazetelerini tuvalet kağıdına benzetme şakası yapmak zaten gündelik hayatta sıkça karşılaştığımız bir durumdu. Yani bir yaratıcı zekaya rastlamadık. Buna rağmen dinlediniz. Salondan alkış tufanı koptu. Yetmedi, pazartesi günü Sözcü gazetesini eline alanlar Güldür Güldür'ün manşete taşındığını gördü. Yani Güldür Güldür bir gazetenin manşetinde yer aldı. Gündelik hayatta sıkça karşılaştığımız bir şakaydı tuvalet kağıdı şakası. İncelikli düşünülmüş bir şakayla karşılaşmadık. Peki fark neydi? Bunca gürültü neden kopmuştu? Fark, yıllardan sonra ilk kez konvansiyonel medyada politik bir şakayla karşılaşmış olmamızdı. Ne zamandır böyle bir şakayla karşılaşmıyorduk? Bu zamana kadar politik şakalar yapmaya ya iktidar müsaade etmiyordu ya da mizahçılar bu alana girmeyi tercih etmiyorlardı, belki de çekiniyorlardı. Fakat Güldür Güldür'de bir politik şakayla karşılaştık diye demokrasi rüzgarları estirebiliyor muyuz? Hayır. Sadece böyle bir rüzgar esiyormuş gibi yapılıyor. Ama durumun sanırım herkes farkında. Neden böyle dediğimi açıklayayım. Skeç'in yayınlanmasından sonra Nurettin Nebati Twitter hesabından Güldür Güldür'ün skeçini paylaştı ve keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim diyerek sansürcü olmadığını kanıtlamaya çalıştı. Yani ben de beğendim, işte izleniyor dedi. Çünkü bu yönüyle eleştiriliyordu. Güldür Güldür'ün Twitter hesabı da Nurettin Nebati'nin tweetini alıntılayarak mizaha yaklaşımınız ve paylaşımınız için teşekkür ederiz, bir sonraki skece bekleriz denildi. Yani Türkiye'de normal olan şey anormal derecede övülmeye başlandı. Halbuki sadece basit bir skeçti. Tüm bunlar size de biraz apolitik gelmiyor mu? Nurettin Nebati skecinde ekonominin geldiği durum özetleniyor ve Nurettin Bey'in elinde ekonomiyi düze çıkaracak hiçbir program olmadığı vurgulanıyor. Enflasyon %70'e dayanmış. Peki düşürmek için ne yapılacak belirsiz. Skeçte bu eleştiri yöneltiliyor Nebati'ye. Ancak skecin yayınlanması bile iktidar cephesi için bir başarı konusu yapılıyor. Ya o ekonomi program nerede? Ne yapacağız bu yoksullaşma dalgası karşısında diye soran yok. Varsa yoksa skeç yayınlanabilecek mi, yayınlanmayacak mı? Tartıştığımız konu bu kadar geride, meşru olana, özgürlüğe bu denli uzağız. Neden mi böyle dedim? Şimdi sizlerle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gidelim. Namı diğer Mektebi Mülkiye. Biz de bundan sonra izin verirseniz Mülkiye diyelim. Mülkiye İstanbul'da dönemin batılı tarzda reforma uğrayan bürokrasisine kadro yetiştirmek üzere ta 1859 yılında kurulmuş. Bugün 163 yaşında. Cumhuriyetin ardından da okulun adı Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilmiş ve 1936'da başkent Ankara'ya taşınmış. Uzun yıllar kamu yöneticisi alanında ihtisas sahibi olan tek okul Mülkiye olduğu için valilerin, kaymakamların, diplomatların, hesap uzmanlarının hepsi Mülkiye mezunları arasından çıkmış. Yani 20. yüzyılın Türkiye bürokrasisinin sevabını da günahını da omzunda taşıyor Mülkiye. Okul 1936 yılında Ankara'ya taşınınca tabii öğrencileri de afakanlar basmaya başlamış. Neden diyeceksiniz? İstanbul'dan sonra Ankara köy yeri gibi gelmiş öğrencilere. Onlar da bu tablodan mizaha sarılarak kurtulmak istemişler. Ne yapmışlar? İnek demişler kendilerine. Evet, inek. Devletin etlerinden, sütlerinden faydalandığını, karşılığında onları beslediklerini vurgulamak için ineği yakıştırmışlar maskot olarak kendilerine. Gerçekten de okulun girişinde "Dikkat, inek çıkabilir" tabelasıyla karşılaşırsınız. Hemen kapısının önünde de kitap okuyan bir inek heykeliyle karşılaşırsınız. Buraları geçelim. Her yılın bahar aylarında finaller yaklaşmadan bir ay önce gırgırın bol olduğu şamatalı günler organize etmeye başlamışlar Mülkiyeliler. Adına da inek bayramı demeye başlamışlar. E bayramlar dualarla açılır da inek bayramının duası olmaz mı? Olur elbette. Bayram etkinlikleri de bir dua ile açılmaya başlamış. Ama tabii bildiğiniz bir dua değil. Zaten bildiğiniz bir dua olsa bu hiç komik olmazdı. Oldukça tiyatral bu dua sadece mülkiyelilerin anladığı bir jargonla okunmaya başlanmış. Okulun tiyatroya meraklı bir öğrencisi sarık takıp cübbe giyip inek duasını ya da diğer adıyla Dua-ül Muazzama'yı okumak üzere kürsüye çıkar ve bu esnada dinleyiciler arasından tezahüratlar yükselir. Ne dendiğini duymayanlarınız için özetleyelim. El salla, el salla, zübbe imam el salla. Bu tezahüratları dışarıdan duyan birisi irkilebilir. Sarıklı cübbeli bir öğrenci imam kılığında kürsüye geliyor ve dinleyiciler ona zübbe imam diye tezahürat yapıyor. Halbuki bu sadece mülkelilerin bildiği son derece yerel ölçekli bir şaka. Zübbe, mülkelilerin literatüründe uluslararası ilişkiler bölümü öğrencilerini temsil ediyor. Zübbe imam ifadesi de o yılın duasını okuyan öğrencinin uluslararası ilişkiler bölümü öğrencisi olduğunu bizlere gösteriyor. Benim kulaklarım Abaza imam diye bağırıldığını da duydu. O da kamu yönetimi öğrencilerini temsil ediyor. Yani eskiden kadınlar kamu yönetimine girmezmiş. Yıllarca bu bölümün hiç kadın öğrencisi olmamış. Ne yapsınlar? Kamu yönetimi bölümüne Abaza diye takılmışlar. Böyle yerleşmiş. Meraklılar için özetleyeyim. Maliye bölümüne tahsildar, işletme bölümüne bakkal, çalışma ekonomisi bölümüne amele, iktisat bölümüne geyik han lakapları takılır. Bu 80 yılı aşkın bir bayram geleneğidir.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Peki ya dua? Okul Osmanlı'ya uzanan köklü bir kurum. Elbette Osmanlıcı ifadelere fazlaca yer verilir duada. Zaten duanın orijinal adı da Dua-ül Muazzama'dır. Okulun bayramdaki adı da Mektebi Mülkiye-i Şahane-i Ali Osmani'dir. Yani böyle tumturaklı bir dil kullanılır. İnek duası politik bir eleştiri metnidir. Hatta daha da ileri giderek bir protestodur inek duası. Mesela 2013 yılı inek duası Fazıl Say'ın o yıllarda Ömer Hayyam'ın bir dörtlüğünü Twitter'da paylaşması sonucu yargılanmasını eleştirerek başlar. Dinleyelim.
Şaraptan ırmaklar akacak diyorsun. Cennet-i âlâ meyhane midir? Her mümine dört huri diyorsun. Cennet-i âlâ kerhane midir? Fazıl Say gibi benim de başımı belaya sokacaksınız. Hadi dünya mahkemelerini geçtik. Ahirette yaktıracaksınız başımı tırnaksızlar.
Anlayacağınız son derece politik bir eserdir inek duası. Sadece mülkiyelilerin anlayacağı lokal bir protestodur. Hocalarla dalga geçilir, dekana yüklenilir, hükümet eleştirilir. Zaten senede bir gün olduğu için hoş görülmesi arzu edilir. Bu da duada şöyle vurgulanır.
Tekbir ile yola çıkıp, tekbir ile yola gelmemeyi. Velhasılı kelam, senede bir günde olsa dilimize geleni söylemeye bize nasip ettin. Sonunda pişman etme ya Rabbi.
Amin.
Senede bir günde olsa dilimize geleni söylemeyi bize nasip ettin. Sonunda pişman etme ya Rabbi diye başlayan duada peşrevin ardından politik nüktelerle dolu bir metin seslendirilir. Bu esnada salondan yükselen amin sesleri duadaki eleştiriye salonun ne kadar katıldığını gösterir.
İki yakamız bir araya gelmedi. Bütçe açığını alkol ve sigara zammıyla kapatmaya çalıştığından hepimiz rakıyı bırakıp ayrana, sigarayı bırakıp sarmaya başladık. Hadi bunlar yasak, günah. ÖSYM'nin yaptığı sınav zamlarına ne demek? haksız ve vicdansızlardan ahiret sınavında harç talep et ya Rabbi.
Gördüğünüz gibi dönemin politik gündemini takip eden bir duadan bahsediyoruz. ÖSYM'nin sınav paralarına yaptığı zammı gündem ederken sınav sorularının Fethullahçılar tarafından çalındığı da teşhir ediliyor. Güldür Güldür'ün iktidar basınını tuvalet kağıdına benzeten skecini aktarmıştık. Açıkçası derinlikli bulmadığımı da söylemeliyim. Ulusal ölçekte yapılan yayınların vasatın biraz üstüne çıkması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama yine de emek veren Güldür Güldür ekibinin emeklerine sağlık. Bu ortamda bizlere nefes oldular. Mülkiye'ye geri dönelim. Mülkiye de 2010'lu yıllardan itibaren iktidar basın tarafından sıkça hedef gösterilir. Özellikle inek duası rahatsızlık konusudur. Bir imamla dalga geçildiği zannedilir. Halbuki durum tam tersidir. Mülkiyeler imamları da çok severler. Dalga geçmek ne kelime. Onun ya Rabbi diye biten cümlelerine amin diye eşlik ederken kahkaha atmaları imamla dalga geçtiklerinden değil, iktidarlarla dalga geçtiklerindendir. Güldür Güldür'ün iktidar basınına ilişkin skecine göz attık. Bir de Mülkiye imamına kulak verelim. Mülkiyelilerin sürekli hedef gösterildikleri iktidar basınına da bir mesajları vardır elbette.
Medyanın sosyalinden, asosyalinden, yandaşından, candaşından, yasta yalanından, balta yalanından, asparagasından ve de bilhassa hedef göstereninden sana sığındık. Sen mektebi bunlardan koru ya.
Memleketi kuşatan baskı ikliminin ağırlığını giderek arttırdığı 2010'lu yıllarda mülkiyeliler onlarca yıllık geleneklerine sahip çıkmaya devam ettiler. Bu oldukça yerel olan mizahi sunum dışarıdan dinlendiğinde anlaşılması zor bir protestoydu. Mülkiyelilerin duygu durumunu gösteren bir arşiv çalışması gibiydi. Ama 2010'lu yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle daha fazla hedef gösterilmeye başlandı. İnek duasındaki 6-7 saniyelik bölümler bütünlüğünden koparılmış biçimde geniş halk kesimlerine linç ettirildi. Her inek bayramından sonra manşet ola ola, hedef gösterile gösterile o kürsüye çıkan bir mülkiyeli inek duasını sertliğinden hiç taviz vermeden okumaya devam etti. Tam 80 yıl okundu bu dua ta ki 2016'ya dek. O yıl Duaül Muazzama'yı ya da inek duasını okuyan okulun tiyatro topluluğundan Mehmetcan Tan'a halkın dini değerlerini alenen aşağılamak suçundan dava açıldı. Zaten duadan birkaç ay sonra 15 Temmuz darbe girişimi yaşanmış, ülke olağanüstü hal sürecine girmişti. Sonraki yıllarda okul inek bayramını yasakladı. Öğrenciler de geleneği yaşatabilmek için çareyi inek bayramının içeriğini değiştirmekte buldular. İnek duasının adı ve içeriği değiştirildi. İnek duası inekname oldu. İmam ise artık yoktu. İmam yerine filozof kılığına giren bir mülkiyeli okumaya başladı inekname'yi. Ama tabii tadı tuzu kalmamıştı metnin. Bir burukluk hakim oluyordu. Derken Mehmetcan Tan'a açılan dava bu yılın Ocak ayında sonuçlandı. Mülkiyeli tiyatrocu Tan beraat etmişti. Bu yıl bu beraat kararından aldıkları cesaretle inek bayramını organize eden birkaç öğrenci bir plan yaptı. Muzır bir plandı. İnekname'yi okumak üzere seçilen öğrenci filozof olarak sahneye çıkacak, fakat kürsüye çıktıktan sonra kılık değiştirecek, bir ışımla cübbesini sarığını takacak ve asıl metni yani Duaül Muazzama'yı okumaya başlayacaktı. Öyle de oldu. İmam kostümünü bir ışımla giyiveren öğrenciyi gören mülkiyeliler coşkuyla karşıladı durumu. Alkışlar, tezahüratlar, ıslıklar derken ona yakın İslamcı öğrenci kürsüye yürümeye kalkışsa da yuhalamalar eşliğinden salondan çıktılar. Salonu terk edenlerden bir diğeri de YÖK'ün atadığı dekan Orhan Çelik'ti. Bu haliyle Orhan Çelik mülkiye tarihinde unutulmaz bir yere sahip olacak. Çünkü duayı terk eden ilk dekan olarak kayıtlara geçti. O dua ki 12 Eylül'den sonra da okunduğu 90'lı yıllarda da. Dekanlar duayı dinlememe terbiyesizliğini göstermek bir yana duadan önce bir konuşmayla salonu hazırlar, esprileriyle atmosferi yumuşatırlardı. Buradan not düşelim Sayın Orhan Çelik. 163 yıllık okulun tarihinde unutulmayacak bir yere sahipsiniz. Bu unutulmazlık unvanını size gurur verir mi bilmeyiz ama mülkiyelilerin yüzünü yere eğdiren bir dekanlık kariyeriniz oldu. Tez zamanda o koltuktan inesiniz inşallah.
Amin.
Mesela 1983 inek duasında YÖK Başkanı İhsan Doğramacı için "Aya gönder ya Rabbi" diye bağıran imama bütün mülkiyeliler "Amin" diye eşlik ettiler. Dikkat edin, yıl 1983. Devlet Başkanı Kenan Evren, İnek Bayramı bu atmosfere rağmen devam etti. Peki bu hafta ne oldu? İnek duası okundu ve ertesi gün ne oldu biliyor musunuz? İnek duasını okuyan Mülkiye İmamı'na okul idari soruşturma açtı. Yetmedi, şikayetçi oldu. Mülkiye İmamı yine yargılanacak. İktidar basını olayı Mülkiye'de kutsal inek duası skandalı olarak verdi. Kimse kutsal inek gibi bir ifade kullanmamasına rağmen bilinçli ve sinsi biçimde kelimelerle oynadılar. Akıllarınca inek bayramını İslam'a hakaret etmek üzere toplanan bir grubun şeytani bir motivasyonu varmış gibi resmetmeye çalıştılar. Maalesef buna inanan kesimler de oldu. Dindar kesimler yine kışkırtılmıştı. Sosyal medyaya düşen 6-7 saniyelik görüntü küfürler, hakaretlerle elden ele dolaştırıldı. Güldür Güldür'den Mülkiye'ye gittik. Hadi oradan da Cem Yılmaz'dan bahsetmeden geçmeyelim. Takip etmişsinizdir. Cem Yılmaz'ın Netflix için hazırladığı Erşen Kuneri dizisi de bu haftanın gündem maddelerinden biriydi. Diziyi sevenler oldu, sevmeyenler oldu. Ancak Cem Yılmaz kim ne derse desin memleketin çeyrek yüzyılına damga vurmuş, herkes tarafından tanınan önemli bir sinemacı, komedyen, yönetmen ve daha fazlası. Erşen Kuneri'yi bu bölümde anmadan geçmek istemedim. Çünkü bana kalırsa gündelik hayatı konu edinen mizahi eserlere apolitik demek gibi bir haksızlık yapıyoruz. Cem Yılmaz da Erşen Kuneri de bir döneme parmak basıyor. Bu dönemin ruhunu bugünden gözlüyor. Kendi yorumunu katıyor. Eğrisiyle doğrusuyla 80'li yıllar Türk sinemasını ele alıyor. Cem Yılmaz bir marka. Onun eserlerini takip etmeme gibi bir lüksümüz yok. Bu bölümde iktidarın mizaha dönük tavrını ele aldık. Üzerinde yaşadığımız topraklar Nasreddin Hoca gibi bir kahramanı bağrına bastı. Divan edebiyatına Bağdatlı Ruhi, Nefi gibi hiciv üstadları damga vurdu. Tanzimat döneminde aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi akla eserinde sözlerine Ziya Paşa'dan okuduk. Böyle de bitirelim. İktidar temsilcileri sözüm ona özgürlükçü nutuklar atıyor. Ama Ziya Paşa'nın da dediği gibi, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Sadece bu hafta Eskişehir'de Anadolu Fest, Kocaeli Derince'de Aynur Doğan konseri, Muş'ta Metin Kemal Kahraman konseri çeşitli bahanelerle yasaklandı. İstanbul'da karikatürist Ersin Karabulut'un çizdiği duvar resmi tepkiler üzerine kaldırıldı. Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına davetli Matyos Savridis'in daveti iptal edildi. Bunların hepsi son 5-10 gün içinde yaşandı. Memleketin kültür sanat iklimi muhafazakar, milliyetçi bir tahakküm altına sokuldu. 21. yüzyılın önemli felsefecilerinden André Comte Sponville'den bir alıntıyla final yapalım. Kendini ciddiye almak gülünç bir şeydir diyor Sponville. Mizah yoksunluğu alçak gönüllülük yoksunluğudur. Bilinç aydınlığından yoksunluktur. Hafiflikten yoksun olmaktır. Kısacası Sponville'in dediği gibi mizah yoksunluğu merhametten yoksun olmaktır. Podbi Media ile beraber hazırladığımız Trend Topik'i dinlediniz. Bir sonraki bölüme kadar yüreğinizden merhametiniz, yüzünüzden gülümsemeniz eksik olmasın. Enseyi karartmayın, hoşça kalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var, kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.